Şizofren, John Katzenbach, 21. ayrım. Ramon Santiago çelimsiz bir adamdı. Ama daha şafak sökmeden şehrin çöp konteynerlarını kaldırıp indirmekten kolları ve omuzları kas yapmıştı. Kime karşı durursa dursun dişli bir hasım olacağı kesindi. Fikirlerini açıklamak için fiziksel çatışmaya girmesine pek gerek kalmadığını düşünürdüm. Evet evet, teşekkür ederim, iyiyim ben. Bana pek de iyi görünmediniz Bay Petrol. Hasta mısınız? Son zamanlarda biraz stres yaptım, az yemek yedim. Birilerini arayayım mı? Ablalarınızı arayayım mı? Başımı salladım. Aman sakın Bay Santiago. Son görmek istediğim kişiler onlar. O da bana gülümsedi. Bilirim. Akrabalar. Adamı çıldırtırlar bazen. Bu son cümle dudaklarından dökülürken tokat yemiş gibi kaldı. Beni aşağılamıştı sanki. Güldüm. Evet haklısınız, çıldırtırlar. Hele beni çıldırttıkları kesin. Bir gün yine yapacaklarını tahmin ediyorum. Ama şimdilik iyiyim. Beni temkinli süzmeye devam etti. Yine mi merak ettim, senin birader hapları alıyorsun değil mi? Omuz silktim. Alıyorum diye yalan söyledim. İnanmadığı yüzünden belliydi. Bana dikkatle bakmaya devam etti, gözleri yüzüme dikilmişti. Sanki her kırışı, her çizgiyi araştırarak tanıyabileceği bir şey arıyordu. Sanki taşıdığım hastalık deri döküntüsü gibi, sarılık gibi dışarıdan tanı konabilecek bir şeydi. Gözlerini benden almadan omzumun üstünden İspanyolca bir iki laf etti. Karısıyla çocuğunun kendi dairelerinin girişinde durmuş beklediğini gördüm. Rosalita biraz korkmuş gibiydi. Elini azıcık kaldırarak bana el salladı. Bebek de gülümsememe karşılık verdi. Bay Santiago yeniden İngilizceye döndü. Rosie dedi, sesi buyurgandı fakat öfkeli değildi. Haydi kağıt tabağı akşam için yaptığın tavukla pilavdan koyup Bay Petrol'a getir. Midesine düzgün bir yemek girmesi gerek. Rosie'nin başıyla onayladığını bana çekinerek tebessüm edip dairenin içinde kaybolduğunu gördüm. Bay Santiago, gerçekten çok naziksiniz ama hiç gerek yok. Sorun değil. Arroz con pollo. Bizim memlekette her şeye iyi gelir. Hasta. Tavuklu pilav ye. İşten atıldın. Tavuklu pilav ye. Kalbin kırık. Tavuklu pilav ye diye bitirdim cümlesini. %100 doğru. Karşılıklı sırıttık. Rosie bir iki dakika sonra içi buharı tutan tavuk ve iyi kabarmış pilavla tepeleme dolu bir tabakla çıka geldi. Koridorun karşısına geçip tabağı bana uzattı. Yemeği ondan alırken elim eline hafifçe değdi. Başka bir insana dokunmayalı hayli zaman geçtiğini düşündüm. Yine hiç gereği yoktu diyecek oldum ama Santiago'lar başlarını iki yana sallıyordu. Hakikaten kimseyi aramayayım mı? Emin misin? Ailen değilse de sosyal hizmetleri filan. Arkadaşlarını belki. Artık pek arkadaşım kalmadı Bay Santiago. Ah Petrol. Sen bilmiyorsun ama seni düşünenler var dedi. Yine başımı salladım. Başka biri. Yok gerçekten. Hakikaten kimse seni rahatsız etmiyor muydu? Seslerin yükseldiğini duydum. Sanki kavga çıkıyormuş gibi geldi bana. Gülümsedim çünkü aslında beni rahatsız eden biri vardı. Sadece cismani değildi. Kapımı açıp içeri bakmasına izin verdim. Yemin ederim yapayalnızdım dedim. Fakat bakışlarının odayı bir sıçrayışta geçip duvara dizmekte olduğum sözcüklere takıldığını gördüm. O an bir şey söyleyeceğini sandım ama durdu, elini omzuma koydu. Yardıma ihtiyacın olursa kapımı çal Bay Petrol. Ne zaman istersen, gece, gündüz, anlaştık mı? Başımla onaylayarak teşekkür ederim Bay Santiago dedim. Yemek için de teşekkür ederim. Kapıyı kapadım, derin bir nefes aldım. Burnumu yemeğin nefis kokusuyla doldurdum. Bir anda kendimi sanki günlerdir yemek yememişim gibi hissettim. Belki de yememiştim ama peynirli tost yediğimi hatırlıyordum. Ama o ne zamandı? Bir çekmeceden çatal bulup Rosalita'nın spesiyalitesine daldım. Pek çok ruhi rahatsızlığa iyi gelen arroz con pollo'nun benimkine de iyi gelip gelmeyeceğini merak ettim. Lokmalarımı çiğnerken her lokmada gücümü toplar gibi olduğunu görerek Şaşırdım. Duvarda kaydettiğim ilerlemeye baktım, tarih sütunları. Ve yine başıma kaldığımı fark ettim. Dönecekti, hiç şüphem yoktu bundan. Hemen kolumun uzanamayacağı bir yerlerde buhar gibi görünmez, sessiz sessiz bekleyerek zihnimden sakınıyordu. Benden kaçınıyordu. San Diego ailesinden kaçınıyordu. Arroz Compollo'dan kaçınıyordu. Fakat şimdilik karşımda, neyse ki sadece tavuk, pilav ve kelimeler vardı. Kendi kendime, hap yuturanın ofisinde yaptığımız her şeyin aramızda kalması gerektiğine ilişkin konuşmalar, boş gösterişten ibaretti dedim. Amherst binasındaki tüm hastalarla çalışanların, Lucy Jones'un varlığından haberdar olması uzun sürmedi. Hastanenin pejmürde tabiatına tezat bir şekilde, bol siyah pantolonla kazak giymesi, deri evrak çantasını hep yanında taşıması değildi neden. Onu gediklilerden ayıran boyunun uzunluğu, kendini taşıyışı, yanağındaki karakteristik yara izi de değildi. Daha çok koridorlardan topuklarını muşamba zeminde takırdata takırdata geçmesiydi. O arada gözlerinde beliren sanki herkesi yokladığını, onu gitmek istediği yöne yöneltecek muhbir bir emare araştırdığını gösteren uyanık bakıştı fark. Köşelerinde duran, duvarlara yaslanan, katolarla tekerlekli sandalyelere mahkum edilmiş, görünüşte kendi dünyalarına çekilmiş, bunamış yaşlılar, hatta etraflarında olan her şeye bön bön bakan zihinsel özürlüler bile, Lucy'nin kendi mücadele ettikleri güçler kadar kuvvetli bir şeyin elinde olduğunu, fakat Lucy'ninkinin nedense daha makul sayıldığını anlamışlardı. Dünyayla daha bağlantılıydı. Dolayısıyla hızlı hızlı yanlarından geçtiğinde hastalar, kendi kendilerine mırıldanıp söylenmelerini bölmeden, bakışlarıyla, hastalıklarına kafa tutan bir dikkatle onu izliyorlardı. Yemekhanede hastalar ve çalışanlarla birlikte yediği, tatsız, tutsuz, kurumsallaştırılmış yiyeceği almak için herkes gibi sırada beklediği yemekler esnasında bile, bizlerden ayrı biriydi. Sırtını sarımsı yeşile boyanmış briket duvara vererek salondaki herkese gözlemleyebileceği bir köşe masasına oturmaya adet edilmişti. Zaman zaman başka biri de o masaya oturuyordu. Bu kişi ya yaptığı her şeyle ilgileniyormuş gibi görünen Bay Kötü ya da her lafı anında spora getiren koca kara ile küçük karadan biri oluyordu. Kimi zaman hemşirelerden bazıları da Lucy ile oturuyorlardı. Fakat hemşirelerin çiğ beyaz üniformaları ve yüksek tepeli başlıkları onu alışılmış hastane rutinine büsbütün yabancı gösteriyordu. Ahbaplarından biriyle sohbet ederken bakışlarını sürekli kaydırıp yemekhaneyi gözlüyordu. Frans ise hepsinin başlarının üstünde hava akımlarında süzülen, aşağı bakan, New England baharının ilk aylarının hala yeşermemiş dalları arasında hareket arayıp avını sürüden ayırmaya çalışan bir doğanı andırıyordu. Hastalardan hiçbiri Lucy ile oturmuyordu. Başlangıçta bunlara Frans ve itfaiyeci Peter da dahildi. Bu Peter'ın fikriydi. Lucy'ye birlikte çalıştıkları herkese ilan etmenin anlamsız olduğunu, insanların zaten çok geçmeden bunu kendi kendilerine anlayacaklarını söylemişti. Dolayısıyla en azından ilk birkaç gün boyunca Frans ile Peter Lucy'yi yemekhanede görmezden gelmişlerdi. Fakat Cleo öyle yapmamıştı. Lucy tepsisini bulaşık arabasına taşırken bu heybetli hasta savcının yolunu kesti. ''Neden geldiğini biliyorum.'' dedi. Sesi yüksekti. Şiddetli bir suçlama ifadesi taşıyordu. Çevrelerinde akşam yemeğinin her zamanki tabak, çatal, çatal kaşık şangırtıları yükseliyor olmasa, bu ses muhakkak herkesin dikkatini çekecekti. ''Demek öyle.'' diye yanıtladı Lucy sakince. Cleo'nun yanından geçip sağlam beyaz tabağındaki yemek artıklarını çöp bidonuna sıyırmaya başladı. Cleo bilmiş bir sesle, ''Evet öyle.'' diye devam etti. ''Her halinden belli.'' ''Öyle mi?'' ''Evet.'' dedi Cleo. Deliliğin davranışlarının normalde frenleneceği biçimde frenlenmesini önleyen, o kendine özgü tavrıyla güç gösterisinde bulunuyordu. O zaman bilgilerini benimle de paylaşmalısın bence. Aha, tabii paylaşacağım. Mısır'ı ele geçirmek istiyorsun. Mısır'ı mı? Cleo koluyla tüm odayı işaret ederek bir hareket yaptı. Mısır dedi. Lucy'nin böyle apaçık bir şeyi ilk bakışta anlayamamasına öfkelenmiş gibiydi biraz. Benim Mısır'ım. Hemen arkasından Marcus Antonius'la Sezar'ı baştan çıkarırsın. Hiç şaşırmam. Cleo yüksek sesle burnundan soludu. Bir an kollarını kavuşturup Lucy'nin yolunda blok gibi dikildi ve sonra hemen hemen her şeye verdiği bildik tepkisini verdi. Piçler. Geberesice piçler. Lucy Jones ona merakla baktı, sonra başını iki yana salladı. Hayır, kesinlikle yanılıyorsun. Mısır senin ellerinde güvende. Kimseyle ne böyle bir taç için ne de hayatının en büyük iki aşkı için rekabet edemem. Cleo ellerini kalçalarına indirip Lucy'ye baktı. Sana neden inanayım ki diye çıkıştı. Galiba sözünü senet almak zorundasın. İri yarı kadın tereddüt etti, sonra başının tepesindeki taras taras topuzu kaşıdı. Birdenbire dürüst ve namuslu bir insan mısın diye sordu. Öyle olduğum söylenir diye yanıtladı Lucy. Hap yutturanla Bay Kötü de aynı cevabı verirdi. Ama onlara güvenmiyorum. Lucy hafifçe eğilerek alçak sesle ben de dedi. O meselede kesinlikle aynı fikirdeyiz. Cleo yine ellerini kalçalarına atıp Mısır'ı ele geçirmeye gelmediysen neden geldin o zaman diye sordu. Sesinde yine saldırgan, sorgulayıcı bir ton belirmişti. Lucy ağır ağır bence krallığında bir hain var dedi. Nasıl bir hain? En kötü cinsinden. Cleo başını salladı. Sırrın tutuklanmasıyla ve kısa sarının öldürülmesiyle ilgisi var, değil mi? Var diye yanıtladı Lucy. Cleo onu gördüm dedi. İyi göremedim ama gördüm, o gece. Aniden ayılan Lucy, kim, kimi gördün diyerek Cleo'ya yanaştı. Cleo bilmişçe kedi gibi gülümsedi. Sonra omuz silkti. Aniden bir azamet timsalı haline gelerek, yardımıma ihtiyaç duyuyorsan uygun bir biçimde, doğru yer ve zamanda başvurmalısın bana. Sesinden otorite damlıyordu. Kadın bunları söyleyerek geri çekildi ve bir an duraklayıp sigarasını gösterişli bir hareketle yaktıktan sonra yüzünde bir tatmin ifadesiyle dönüp gitti. Lucy biraz şaşırmış göründü. Arkasından bir adım attı fakat bu sefer de tepsisini bulaşık tezgahına koymuş olan itfaiyeci Peter önünü kesti. Francis Peter'ın yemeklerine neredeyse hiç dokunmadığını görebiliyordu. Francis tabağını sıyırdı, çatal bıçağını temizlik bölmesinde bir delikten içeri attı. Francis bunları yaparken Lucy'ye söyledikleri doğru. Gerçekten de o gece meleği görmüş dediğini duydu. Cleo bize o kadınlar yatakhanesine girdiğini, bir an orada dikildiğini, sonra çıkıp kapıyı arkasından kilitlediğini söyledi dedi. Lucy Jones başını aşağı yukarı salladı, garip bir davranış dedi. Fakat bu gözleminin her tür davranışın en iyi ihtimalle garip, en kötü ihtimalle de gerçekten feci olduğu bir yerde anlamsız olduğunun farkındaydı. Yerinden kalkıp yanlarına gelmiş olan Francis'e baktı. Seabird kısa süre önce vahşice bir suç işlemiş, izlerini gizlemek için aşırı bir çaba göstermiş ve suçtan başka birinin sorumlu tutulması için çok uğraşmış birinin ortalıktan yok olup gizlenmek istemek için çok makul sebepleri olan biri, uyanırsa onu hatırlayabilecek kadınlarla dolu bir odaya neden girer? Francis başını salladı kendi kendine. Onu hatırlayabilirler miydi ki? Diye merakla. İçindeki seslerden birçoğunun bu soruyu yanıtlamak için yarıştığını duyabiliyordu. Ama onları görmezden gelerek Lucy'nin gözlerine baktı. Lucy omuz silkti. Bilmece gibi dedi Lucy ama er ya da geç cevaplanması gerek. Sence bana bu yanıtı sen bulabilir misin Francis? Francis başını salladı. Lucy hafifçe güldü. Seabird kendine güveniyor. Güzel dedi. Sonra da onları koridora çıkardı. Başka bir şey söyleyecekti ki Peter elini kaldırdı. Seabird, Cleo'nun gördüklerini başka kimseye söyleme. Sonra Lucy Jones'a döndü. Francis onunla ilk konuştuğunda ve Cleo aradığımız adamın kadınlar yatakhanesine girdiğinden ilk bahsettiğinde meleğin tutarlı bir tasvirini yapmadı. Herkes alt üst olmuştu. Şimdi geceyi biraz daha düşünme fırsatı bulmuş olduğuna göre belki aklına önemli bir şey gelmiştir. Francis'i seviyor. Bence Francis Cleo ile o gecenin olaylarını bir kere daha konuşsa akıllıca olur. Üstelik ona dikkat çekmemiş olma avantajı da kazanırız. Çünkü onu sen sorgulamaya başlar başlamaz herkes onun olaylarla bağlantısı olabileceğini anlayacak. Lucy Peter'ın söylediklerini düşünüp başını salladı. Mantıksız değil Francis. Bu işi kendi başına başarıp sonra yanıma dönebilir misin? Francis evet dedi. Ama Lucy'nin kendine güvendiğini söylemiş olmasına rağmen kendinden pek emin değildi. Birini sorguya çekip ağzından laf almaya çalışmamıştı hiç. O anda yanlarından haberci geçti. Birkaç metre ötelerinde durup cilalı zeminde bale dönüşü gibi bir dönüş yaptı. Dönerken ayakkabıları gıcırdadı. Sonra Union News, ekonomiden gelen kötü haber piyasaları düşürdü dedi. Gösterişli bir hareketle yeniden döndü, gazeteyi önünde yelken gibi tutarak koridorda yürüyüp gitti. Francis, Cleo ile yine konuşmaya gidersem dedi. Sen ne yapacaksın Peter? Ne mi yapacağım? Daha ziyade ne yapmak isterdin diye sormalısın. Bayan Jones'un yanında getirdiği o dosyalar hususunda biraz daha paylaşımcı olmasını isterdim mesela. Lucy başta cevap vermedi, Peter dönüp karşısına geçti. Burada kaldığınız süre zarfında size yardımcı olacaksak, sizi buraya getiren ayrıntıları daha iyi bilmemiz çok faydalı olur. Lucy yine tereddüt eder gibi oldu. Sence neden diye lafa giriyordu ki Peter sözünü kesti. Yüzünde o kendiliğinden beliren tebessüm vardı yine. Bu tebessüm en azından Francis için Peter'ın bir şeyi hem eğlendirici hem de biraz sıra dışı bulduğu anlamına geliyordu. Bu dosyaları ben olsam benim de getireceğim sebeplerden dolayı getirdiniz. Bazı şüphelerden ibaret olmaktan öteye geçmiş bir vakayı araştıran herkes zaten getirirdi. Ayrıca sizin de bir yerlerde bir patronunuz var Bayan Jones. O da kısa süre içinde ilerleme görmek isteyecek. Muhtemelen o da tüm patronlar gibi öfkesi burnunun ucunda bir tip. Genç yardımcılarının vakitlerini nasıl verim değerlendireceği hakkında abartılmış politik fikirleri var. Dolayısıyla ilk gerçek görevimiz daha önce yaşanan cinayetlerle olanlarla burada gerçekleşen cinayetler arasında benzerlikleri bulmak. Dolayısıyla o dosyaları görmem gerektiğini düşünüyorum. Lucy derin bir nefes aldı. Ne ilginçtir ki bu sabah Bay Evans da benden aynı şeyi istedi. Yürüttüğü mantık da aşağı yukarı aynıydı. Peter, aklın yolu birdir dedi. Sesindeki alayı gizlemeye gerek görmemişti. İsteğini reddettim. Çünkü henüz onun güvenilir olduğundan emin değilsiniz. Bu da komikti. Peter cümlenin sonunda güler gibi oldu. Lucy gülümsedi. Sizin Cleo dediğiniz hanıma da aşağı yukarı bunları anlattım. Fakat Seabird ile ben farklı bir kategorideyiz, değil mi? Evet, iki masumsunuz. Fakat bunları size gösterirsem, Bay Evans'ı öfkelendirirsiniz. Sıkıntı. Lucy yine cevap vermeden önce durakladı, bu sefer sesine meraktan kaynaklanan bir tereddüt yerleşmişti. Peter dedi ağır ağır, kimleri gıcık edeceğin neden hiç umurunda değil, hele bunlardan birinin akıl sağlığının şu anki durumunu üstüne belirteceği görüş, geleceğin için böylesine önemliyken. Peter kahkahayı basacak gibi oldu, elini saçlarına soktu, omuz silkip yine aynı dengesiz gülümsemeyle başını salladı. Sorunuza kısaca cevap vermek gerekirse, hayır, kimi gıcık ettiğim pek umurumda değil. Evans benden nefret ediyor. Ne dersem diyeyim, ne yaparsam yapayım yine de nefret edecek. Kimliğim yüzünden değil, yaptığım şey yüzünden benden nefret ediyor. Dolayısıyla onun değişeceğine dair pek umudum yok. Hem buradaki Peter'dan nefret edelim kulübünün tek üyesi de o değil. Sadece en bariz ve en sevimsiz üye. Ne yaparsam yapayım değişmeyecek bu durum. O zaman neden onu kafama takayım? 21. ayrımın sonu sayfa 176, devamı 22. ayrımda.